Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Dil, iletişim kurmada en etkili araçtır. Öyle büyük bir gücü vardır ki dilin, onunla zihinden zihine köprüler kurar, o köprülerin üzerinden düşünceleri, sevgiyi, bilgiyi taşır, bu yolla çoğalırız. O kurduğumuz köprüleri yine dille yıkar, üzerinde taşıdığımız düşünce, sevgi, bilgi yok olur ve azalırız. İşte böyle büyüktür dilin gücü ve bu nedenle de iletişimin ya da iletişimsizliğin merkezindedir. Bu gerçeklik bütün zamanların gerçekliğidir. Yüzyıllar önce de böyleydi, bugün de böyle. Bakın, milattan önce yaşayan ünlü düşünür Konfüçyüs bu gerçekliği o zamanlarda nasıl da çarpıcı bir biçimde dile dökmüş. Bir gün Konfüçyüs'e sormuşlar. Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu diye. Büyük düşünür şöyle yanıtlamış. Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle işe başlardım. Dinleyenlerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerini şöyle sürdürmüş. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir. Ünlü düşünür Konfüçyüs, dil kusurlu olunca işlerin nasıl da sarpa sardığını ne güzel anlatmış. Evet, dilin kusurlu olması demek, iletişim kuramamak demektir. Peki, iletişim kuramazsak nasıl toplum olur, nasıl ortak paydalarda buluşabilir, nasıl çoğalabiliriz? Toplumu oluşturan, birleştiren, düzen dediğimiz o çark nasıl doğru işler? Dilin gücünü aklımızda tutarak şimdi de çarkın doğru işlemesinin nelere bağlı olduğundan örnekler vererek söz edelim. Birkaç kişinin sohbet ettiğini düşünelim. Biri diyor ki, bugün tiyatroya gittim. Diğeri diyor ki, ben pastayı çok severim. Bir başkası da diyor ki, bugün Venüs'te hayat olduğu öğrenildi. Böyle bir konuşma duyarsanız şaşırıp kalırsınız. Bu nasıl sohbet böyle diye düşünmeden edemezsiniz. Ortada bir iletişim olmadığını fark edersiniz. Çünkü biz bu şekilde birbirinden tamamen kopuk, ortama uymayan, bağlamdan kopuk her bireyin kendince ürettiği cümleleri duymaya veya konuşmaya alışık değiliz. Sürekli bu şekilde konuşsaydık, iletişim kurmamız olanaksız olurdu. Amaç gevezelik etmek olsa bile konuşmanın ortak bir hedefi olmalı. Konuşucular bir işbirliği içerisinde olmalı. İletişimin özünde işbirliği vardır. Birlikte gerçekleştirilen bir iştir iletişim ve bu nedenle önemli bir işbirliği gerektirir. Nasıl bir işbirliği içinde olmalıyız ki sağlıklı iletişim kurabilelim? Örnekler üzerinden düşünelim. İki kişi arasında "Nerede oturuyorsun?" "Türkiye'de." biçiminde bir konuşmanın geçtiğini düşünelim. Eğer bu iki kişi yurt dışında karşılaşmışsalar, "Nerede oturuyorsun?" sorusuna verilen "Türkiye'de" cevabı yeterince bilgilendirici olabilir. Ama her ikisi de İzmir'deyse bu cevap yeterli olmaz. Özellikle bu diyalog bir postanede geçiyorsa, paket yollayacak birinin tam adres vermesi gerektiği düşünüldüğünde, Türkiye'de cevabı hiç mi hiç yeterli olmayacaktır. Bu durumun tam tersini ele alalım. Yeni tanıştığımız birinin "Nerede oturuyorsun?" sorusuna tam posta adresini vermek de gereğinden fazla bilgilendirici olacaktır. Kısacası aşırı bilgi zaman kaybına yol açar. Ayrıca doğrudan bağlantılı olmayan yan konuların detaylarını vermek karşımızdakinin aklını karıştırır. Gereğinden az bilgi vermek de karşımızdaki için yeterince bilgilendirici olmayacaktır. Ne söyleyeceğini ölç biç öyle konuş der ya büyüklerimiz. İşte bu durum tam da ölçmekle söyleyeceklerimizin niceliği yani miktarıyla ilgilidir. İletişimde ideal olan yeterince bilgilendirici olacak şekilde gereğinden çok bilgi vermeden konuşmaya katkıda bulunmak, sözlerimizin niceliğine dikkat etmektir. Nicelik sözcüğü akla niteliği de getirir. Sözlerimizin niteliği de çok önemlidir. İletişim dediğimiz paylaşım durumu, konuşmacının sözlerinin doğru ve içten olacağı varsayımı üzerine kuruludur. Karşımızdakinin doğru olduğuna inandığı şeyleri söyleyeceğini düşünür, aynı zamanda bunu bekleriz. Konuşmaya doğru bilgilerle katkıda bulunmaya çalışmak, iletişimi nitelikli kılar. Sevgili dinleyenlerimiz, sıra geldi Türk Edebiyatı'nın roman ve şiirlerinden örnekler verdiğimiz bölümümüze. Milli Edebiyat'ın ve Cumhuriyet döneminin roman, öykü ve tiyatro yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı romanından bir bölüm paylaşacağız. Zehra çok çalışkan, disiplinli, verdiği kararların arkasında duran bir öğretmendir. Bulunduğu okulda birçok yenilik yapmış ve okuldaki uygun olmayan, güzel olmayan birçok şeyi değiştirmiştir. Kırık dökük halde bulunan okulu kendi onarmaya kalkmıştır. Öğrencilerin elbiseleriyle, saçlarıyla usanmadan ilgilenmiştir ve onların ikinci anneleri olmuştur. Ama onun bir tek kusuru acıma duygusunun olmamasıdır. Zaafa, düşkünlüğe, çirkinliğe acımamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı maarif müdürü onu mebus Şerif Halil Bey ile tanıştırmak istemiştir. Tabii ki mebusun da asıl amacı Zehra'ya babasının hasta olduğunu söylemektir. İkisi birlikte Zehra'nın okuluna giderler. İlk olarak onunla okul öğrencileri hakkında konuşurlar. Zehra çalışkan öğrencilerinden bahsederken gözlerinin içi güler. Ama tembel, zayıf öğrencilerden bahsederken çehresi değişir ve sanki zanlı bir kişiden bahsediyormuş gibi davranır. Bu konu hakkında maarif müdürü ve mebusla saatlerce tartışır ama bir türlü bu fikrinden vazgeçmez. Bu konuyu tartışırken maarif müdürü çok güzel bir örnek verir. Zehra'ya bu örneği anlatır. Küçük bir kızın hırsızlıkla suçlanmasını söyler. Zehra hemen araya girer ve müdahale eder. "Evet, o bir hırsızdı," diye bağırmaya başlar ve onu savunmalarını istemez. Maarif müdürü ise konuyu açar. Bu kızın aslında hırsız olmadığını, sadece hırsızların şu evin kapısı önünde dur, birisi gelince haber ver diye para karşılığında kandırırlar. O da inanır. Olay esnasında bekçiye yakalanır. Daha sonra polise teslim edilir. Polis onu konuşturmaya çalışır ama bir türlü konuşmaz. Zehra'ya gülerek eğer gerçekten hırsız olsaydı onların ismini vermez miydi der ve devam eder. Polis ona aldığı paranın iki katını teklif eder ve kız yine almaz. Bu kız hırsız mıydı diyerek Zehra ile dalga geçerler. Zehra olayı kapatır ve bir daha o olay üzerine konuşmak istemez. Laf Zehra'nın babasına gelir. Ama o konuşmak istemez. Babasının hasta olduğunu söylerler. Fakat Zehra babasını görmeye gitmek istemez. En sonunda Maarif müdürünün ısrarıyla babasını görmeyi kabul eder ve İstanbul'un yolunu tutar. O akşam tren yolculuğuna başlar. Haftaya Dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.